46. ayrım.
Saat akşamın 8'ini vurduğunda Mikael hala bahçede oturuyordu. Bir motosiklet sesi duydu ve başını çevirdiğinde köprüden geçen Lisbeth'i gördü. Lisbeth kulübenin önüne park edip kaskını çıkarttı. Masanın üzerindeki boş kahve sürahisini alıp mutfağa gitti. Dışarı geldiğinde deri motosiklet giysilerini çıkartmış, ayağına bir kot pantolon geçirmiş ve üzerinde "I can be regular bitch, just try me" yazan bir tişört giymişti. "Senin şimdi Stockholm'a ulaşmış olduğunu düşünüyordum." Uppsala'dan döndüm. Sıkı bir gezinti. Kıçıma ağrılar girdi. "Niçin geri döndün?" Lisbeth cevap vermedi. Mikael üstelemeden kahvesini içmesini bekledi. 10 dakika sonra Lisbeth sessizliğini bozdu. "Seninle arkadaşlık etmekten hoşlanıyorum," dedi gönülsüzce. Bunlar daha önce ağzına bile almayacağı şeylerdi. Seninle birlikte çalışmak ilginçti. "Ben de seninle birlikte çalışmaktan hoşlanıyorum," dedi Mikael. "Doğrusu daha önce senin gibi inanılmaz yetenekli biriyle hiç çalışmadım." "Tamam, lanet olası bir hackersın. Ve bir telefon açmanla Londra'da 24 saat boyunca birilerinin telefonlarını dinletebildiğin şüpheli çevrelerle ilişkin var ama sonuç almayı biliyorsun." Lisbeth masaya oturduktan sonra ilk defa başını kaldırdı ve Mikael'e baktı. Mikael onun birçok sırrını öğrenmişti. "Önemli bir şey değil. Bilgisayarlardan anlıyorum. Bir metni okumak ve neler yazdığını anlamakla ilgili bir sorunum yok." "Fotografik bir bellek," dedi Mikael sakince. "Nasıl olduğunu bilemiyorum ama sanırım öyle. Yalnızca bilgisayarlar ve telefon şebekeleri değil, motosiklet, televizyon, elektrik süpürgesi, kimyasal işlemler ve astrofizik formüllerini de bilirim. Yani anormal biri, bir tür kaçık." Mikael kaşlarını çattı ve uzun süre sessiz kaldı. "Asperger sendromu," diye düşündü. "Ya da benzer bir şey, başkalarına boş bir vızıltı gibi gelen, soyut nedenleri anlayabilen bir yetenek." Lisbeth gözlerini masaya dikti. "Başkaları böyle bir yeteneğe sahip olabilmek için neler vermezdi," dedi Mikael. "Bunları konuşmak istemiyorum." "Tamam, bu konuyu geçelim. Niçin geri döndün?" "Bilmiyorum. Belki de yanlış yaptım." Mikael ona dikkatle baktı. "Lisbeth, bana arkadaşlık sözcüğünün anlamını söyler misin?" "Birinden hoşlanmak." "Tamam da birinden niçin hoşlanırsın?" Lisbeth omuzlarını silkti. "Bana göre arkadaşlık iki şeyin üzerinde yükselir," dedi Mikael. "Saygı ve güven. Bu iki şeyden biri eksikse arkadaşlık bağı kurulamaz. İnsan birine saygı duyabilir ama yanı sıra güven de duymazsa arkadaşlık çatlamaya başlar." Lisbeth sessizliğini bozmadı. "Kendin hakkında benimle konuşmak istememeni anlarım. Ama bana güvenip güvenmediğine karar vermek zorundasın. Seninle arkadaş olmak istiyorum ama bunu tek taraflı yapamam."
"Seninle sevişmekten hoşlanıyorum. Seksin arkadaşlıkla bir ilgisi yok."
"Tamam, arkadaşlar da birbirleriyle seks yapabilirler ama Lisbeth, eğer seninle seks yapmakla arkadaş olmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsam neyi seçeceğim konusunda hiç tereddütüm olmaz."
"Anlamadım, benimle sevişmek istiyor musun, istemiyor musun?"
Mikael susup dudaklarını ısırdı. Sonunda bir iç çekti ve "İnsan birlikte çalıştığı biriyle cinsel ilişkiye girmemeli," diye mırıldandı. "İşleri karıştırmaktan başka bir işe yaramıyor."
"Erika ile bulduğunuz her fırsatta düzüşüyormuşsunuz, yoksa ben mi yanılıyorum? Üstelik Erika evli bir kadın."
"Ben ve Erika. Onunla ilişkimiz iş ortaklığı yapmamızdan çok önce başladı. Medeni durumu da seni ilgilendirmez."
"Öyle mi? Birdenbire kendinden bahsedilmesini istemez oldun. Şu arkadaşlık dediğin şeyin bir ayağı güven değil miydi?"
"Evet.
Ama şimdi burada söz konusu ettiğimiz şey bir arkadaşının arkasından konuşmamak. O zaman onun güvenini kötüye kullanmış olurum. Senin arkandan da Erika ile konuşmam."
Lisbeth bir süre düşündü. Sohbet sıkıcı bir hale almaya başlamıştı. Bu tür konuşmalardan hoşlanmazdı. Seninle sevişmek hoşuma gidiyor, dedi yeniden.
Benim de. Ama ben baban olacak yaştayım.
Sıçarım yaşına.
Aramızdaki yaş farkını göz ardı edemezsin. Sürekli bir ilişki için uygun bir yaş farkı değil.
Sürekli ilişkiden bahseden kim? Dedi Lisbeth. Çarpık cinsel ilişkilerin büyük rol oynadığı bir işi yeni sonuçlandırdık. Eğer bana kalsa bu adamları birer birer ortadan kaldırırdım.
Hiç uzlaşmazsın değil mi?
Hayır, dedi Lisbeth. Dudaklarında gülümseme denilemeyecek tuhaf bir ifade vardı. Ama neyse ki sen onlara benzemiyorsun.
Ayağa kalktı.
Şimdi gidip duş alacağım. Sonra da çırılçıplak yatağına yatacağım. Eğer bu iş için çok yaşlı olduğunu düşünüyorsan gidip portatif yatakta yatarsın.
Mikhail onun arkasından baktı. Salander'in kişiliğini çözemiyordu ama utanmazlığı aşikardı. Onunla girdiği her tartışmayı kaybediyordu. Kahve fincanlarını toplayıp mutfağa götürdükten sonra yatak odasına gitti.
Ertesi gün saat 10'da yataktan kalktılar. Birlikte duş alıp kahvaltı yaptılar. Saat 11'de Dirk Ford'i arayıp Martin'in cenaze töreninin saat 2'de yapılacağını söyledi ve törene gelip gelmeyeceklerini sordu.
Hiç sanmam, dedi Mikhail.
Dirk Ford'in ricası üzerine saat 6'da buluşmaya karar verdiler.
Mikhail birkaç saatini belgeleri ayırıp değişik kartonlara koyarak Henrik'in çalışma odasına taşımaya ayırdı. Geriye bir tek not tuttuğu defterler ve yarım yıldır kapaklarını bile açmadığı Hans-Erik Wennerström davasının dosyaları kalmıştı. Derin bir iç çekip onları da çantasına koydu.
Dirk Froude ancak saat 8 civarında gelebildi. Üzerinde hala tören elbisesi vardı ve çok huzursuz görünüyordu. Mutfak masasına oturdu ve Lisbeth'in uzattığı kahve fincanını minnetle aldı. Mikhail, Harriet'in ortaya çıkmasını, sülalenin nasıl karşıladığını sorarken Lisbeth masanın bir kenarına oturup bilgisayarını açtı.
Martin'in ölümünü gölgede bıraktığını söyleyebilirim. Şimdi onun varlığını basın da keşfetti.
Peki bu durumu nasıl açıkladınız?
Harriet yerel gazeteyle bir röportaj yaptı. Ailesiyle anlaşamadığı için evden kaçtığını söyledi. Ama Wanger şirketi kadar cirosu olan bir şirketi yönettiğine göre her nereye kaçtıysa işleri rast gitmiş olmalı.
Mikhail ıslık çalarak hayretini belirtti. Avustralya koyunlarının çok para ettiğini biliyordum ama çiftliğin bu kadar para kazanacağını tahmin edemezdim.
Çiftlik işleri çok harika durumda ama tek gelir kaynağı da çiftlik değil. Koçran şirketi madencilik, tekstil, imalat, ulaşım, elektronik ve daha bir sürü başka alanda da faaliyet gösteriyor.
Hoppala! Şimdi ne olacak?
Doğrusunu sorarsan ben bilmiyorum. Bütün gün birileri gelip durdu. Uzun yıllardan sonra bütün sülale bir araya geldi. Frederick ve Johann Wanger'in akrabaları, yeni kuşaktan 20 ve üstü yaşlarda bir sürü insan. Bu akşam Hedestad'da sanırım 40'a yakın Wanger var. Bir kısmı hastanede Henrik'in başını şişiriyor. Diğerleri de büyük otelde Harriet'in.
Harriet büyük olay. Peki Martin işini kaç kişi biliyor?
Şimdilik ben, Harriet ve Henrik. Üçümüz bir araya gelip uzun süre konuştuk. Şu Martin hakkında. Sapıklıkları her şeyi gölgeledi. Şirkette de büyük bir krize yol açtı.
Anlıyorum.
Doğal selef yok ama Harriet bir süre Hedestad'da kalacak. Bir sürü şeyin yanı sıra kimin neye ne kadar sahip olduğu, mirasın nasıl dağıtılacağını da araştırmak zorundayız. Eğer geçen o yıllar boyu Harriet burada bulunsaydı, payına oldukça yüklü bir miras düşecekti. Tam bir karabasan.
Mikhail güldü. Ama Frode'nin gülecek hali yoktu.
Isabella çöktü. Hastaneye yatırdık. Harriet onu ziyaret etmeyi reddediyor.
Haklı.
Bununla birlikte Anita Londra'dan geliyor. Gelecek hafta aile meclisi toplanacak. 25 yıl sonra ilk defa Anita da katılacak.
Yeni CEO kim olacak?
Bu işe Birger talip ama söz konusu bile edilemez. Bu işi şimdilik hasta yatağından Henrik üstlenecek. Dışarıdan ya da aileden birini...
Frode cümlesini tamamlamadı. Mikhail kaşlarını çattı.
Harriet, ciddi olamazsın.
Niçin olmasın?
Oldukça yetenekli ve saygın bir iş kadınından bahsediyoruz.
Evet, ama onun yokluğunda işleri oğlu Jeff Cochran yönetebilir. O koyun çiftliğinde stas manager. Eğer doğru anladıysam o koyunların uygun eşlerle çiftleşmesine nezaret ediyor. Ama Oxford'un ekonomi Melbourne'ün de hukuk bölümünden mezun.
Mikael onu Harriet'a götüren terli ve kaslı adamı çizgili bir takım elbisenin içinde düşünmeye çalıştı. Niçin olmasın?
Bütün bunlar bir çırpıda çözüm bulmaz, dedi Frode. Ama Harriet harika bir CEO olur. Doğru bir ekiple şirketi içinde bulunduğu krizden kurtarabilir.
Ama tecrübesi?
Tamam, tecrübesiz. Uzun yıllar sonra ortaya çıkıp da şirketin bütün süreçlerine nüfuz edemez. Ama Wangen şirketi uluslararası faaliyet gösteren bir şirket. Tek kelime bile İsveççe bilmeyen Amerikalı birini de CEO olarak atayabilirdik. Buna ticaret deniliyor.
Er ya da geç Martin'in evinin bodrumundaki odayla yüzleşmek zorunda kalacaksınız.
Biliyorum. Ama Harriet'i yok etmeyi göze almadan bu konuda bir şey söyleyemeyiz. Bu konuda karar verecek kişinin ben olmadığıma seviniyorum.
Lanet olsun Dirk. Martin'in bir seri katil olduğunu gizleyemezsiniz.
Frode diken üzerinde oturur gibiydi. Mikael de prelenmişti.
Mikael. Ben oldukça sıkıntılı bir pozisyondayım.
Anlat bakalım.
Henrik'ten bir mesaj getirdim. Basit bir mesaj. Şimdiye kadar yaptığın şeyler için teşekkür ediyor ve sözleşmede yazan koşulları yerine getirilmiş kabul ediyor. Yani seni diğer görevlerinden affediyor. Artık Hedestad'da kalıp çalışmana gerek yok. Demek ki hemen Stockholm'e gidip işinin başına dönebilirsin.
Yani sahneden çekilmemi istiyor.
Kesinlikle öyle değil. Gelecekte neler olacağını konuşmak için onu ziyaret etmeni istiyor. Milenyum'un yönetimindeki görevlerini hiçbir engelle karşılaşmadan yürütebilmeyi umuyor. Ama Dirk Frode şimdi çok daha huzursuz bir ifadeyle kıvrandı. Ama artık Wanger ailesinin tarihini yazmamı istemiyor.
Frode başını salladı. Bir not defteri çıkardı, açtı ve Mikael'e uzattı. Sana bir mektup yazdı.
Sevgili Mikael, senin dürüstlüğüne saygı duyuyor ve ne yazman gerektiğini söyleyerek seni aşağılamak istemiyorum. Ne istiyorsan yazıp yayınlayabilirsin. Bu konuda sana baskı yapmayı aklımdan bile geçirmiyorum. Eğer sözleşmede bahsedilen işe devam etmek istersen, bu sözleşme hala geçerli. Wanger ailesinin tarihini yazıp bitirmek için elinde yeterince belge var.
Mikael, bütün hayatım boyunca hiç kimseye hiçbir konuda yalvarmadım. İnsanların her zaman ahlakı ve inançlarına bağlı kalması gerektiğini düşündüm. Ama şu an başka bir seçeneğim yok. Arkadaşın ve Millennium'un ortağı olarak Gottfried ve Martin olayını açığa vurmaman için sana yalvarıyorum. Bunun yanlış olduğunu biliyorum. Ama bu karanlıkta başka bir çıkış yolu göremiyorum. İki kötü şey arasında seçim yapmak zorundayım. Bu durumda yalnızca kaybedenler olacak. Harriet'a daha fazla acı çektirecek bir şey yazmaman için yalvarıyorum. Basının diline düşmenin nasıl bir şey olduğunu yaşadığın için biliyorsundur. Durumun o kadar vahim olmamasına rağmen sana karşı yürütülen kampanyadan, gerçeklerin öğrenilmesi halinde Harriet'a karşı nasıl bir kampanya yürütülebileceğini tahmin edebilirsin. O 40 yıl boyunca zaten yeterince acı çekti. Kardeşi ve babasının işlediği suçlar için yeni acılar çekmesine gerek yok. Ayrıca bu öykünün Wanger şirketinde çalışan binlerce kişi için yaratacağı sorunları da dikkatle düşünmeni rica ediyorum. Bu öykü Harriet'i yerle bir etmenin yanı sıra bizi de yıkacaktır.
Henrik.
Ayrıca Henrik, bu öyküyü yayınlamaman halinde ortaya çıkacak olan ekonomik kayıplarını karşılamayı da taahhüt ediyor. İstediğin kadar ekonomik talepte bulunabilirsin.
Yani rüşvetle çenemi kapatmak istiyor. Ona böyle bir teklifi hiç almamış olmayı dilediğimi söyle.
Bu durum senin için olduğu kadar Henrik için de can sıkıcı. Seni çok seviyor ve arkadaşı gibi görüyor. Henrik Wenger çok kurnaz bir sahtekar dedi Mikael. Öfkeden köpürüyordu. Bu olayı örtbas etmek istiyor. Benim de onu sevdiğimi biliyor ve bunu kullanmaya kalkıyor. Bir yandan istersem bu öyküyü yayınlayabileceğimi söylerken, diğer yandan Millennium'daki durumunu gözden geçireceğini söyleyerek aba altından sopa gösteriyor. Harriet'in ortaya çıkması her şeyi değiştirdi. Ve şimdi bana fiyat biçmeye kalkıyor. Harriet'i afişe etmeyi düşünmüyorum ama biri Martin'in bodrumuna düşmüş kadınlardan bahsetmek zorunda. Dirk, kaç kadının boğazlandığını bile bilmiyoruz. Onların hakkını kim savunacak? Lisbeth Salander bilgisayarından başını kaldırdı. Dirk Frode'ye dönüp ürkütücü bir sesle, "Şirketinizden hiç kimse rüşvet vererek beni susturmayı düşünmedi mi?" dedi. Onu bir kez daha görmezlikten gelme hatasına düşen Frode çok şaşırmıştı. "Eğer Martin Wenger yaşasaydı bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökerdim," diye devam etti Lisbeth. "Mikael'in sizinle nasıl anlaştığına bakmaksızın onun hakkındaki bilgileri en ince detaylarına kadar en yakın akşam gazetesine yollardım. Eğer yakalayabilseydim onu o işkence deliğindeki masaya bağlar, kıçına iğneler batırırdım. Ama ne yazık ki öldü." Mikael'e döndü. "Ben sonuçtan memnunum. Ne yaparsak yapalım Martin'in kurbanlarına verdiği zararları tamir edemeyiz. Ama şimdi ilginç bir durumla karşı karşıyasın. Susuz kadınlara zarar verebilirsin. Özellikle de buraya gelirken arabada hararetle savunduğun Harriet'e. Şimdi benim sorum şu. En kötü olan ne? Martin Wenger'in kulübede Harriet'e tecavüz etmesi mi? Yoksa senin onu gazetelere afişe etmen mi? Nazik bir ikilemle karşı karşıyasın. Belki de şu senin gazeteciler cemiyetinin ahlak kurulu bir yol gösterebilir." Lisbeth sustuğunda Mikael onunla göz göze gelmemek için başını masaya eğmişti. "Ama ben bir gazeteci değilim," dedi Lisbeth. "Ne istiyorsun?" dedi Frode. "Martin kurbanlarını videoya kaydetmiş. Mümkün olduğu kadarını teşhis edip ailelerine uygun bir tazminat ödemenizi istiyorum. Ayrıca Wenger grubunun İsveç'teki kadın sığınma merkezi ve genç kadınlar merkezine her yıl 2'şer milyon kron bağış yapmasını." Frode kafasında bir hesap yaptıktan sonra başını sallayarak onayladı. "Bununla yaşayabilir misin Mikael?" diye sordu Lisbeth. Mikael ne diyeceğini bilemiyordu. Bütün meslek hayatını başkalarının saklamaya çalıştığı bu tür şeyleri açıklamaya adamıştı. Martin Wenger'in bodrumunda işlenen suçları karartmaya ahlakı el vermezdi. O güne kadar bildiği şeyleri açıklamayı ilke edinmiş ve meslektaşlarını gerçekleri açıklamamakla suçlamıştı. Ama şimdi kendini birdenbire bugüne kadar duyulmamış boyutlarda uğursuz bir cover-up tartışmasının içinde bulmuştu. Uzun süre konuşmadan oturdu. Sonunda başını salladı. "İyi o zaman," dedi Dirk Frode. Mikael'e döndü. "Herkin önerdiği ekonomik tazminata gelince kıçına sokabilir," dedi Mikael. "Dirk, şimdi gitmeni istiyorum. Senin durumunu anlıyorum ama şimdi sana da, Henrik'e de, Harriet'e de çok kızgınım. Eğer gitmezsen arkadaşlığımız bozulacak." Dirk Frode masadan kalkmadı ve kalkacağına dair bir işarette yoktu. "Şimdi gidemem," dedi. "Henüz konuşacaklarım bitmedi. Hoşuna gitmeyecek bir mesaj daha var. Henrik bu akşam iletmem için ısrar etti. Eğer istersen yarın sabah hastaneye gidip onun derisini yüzebilirsin ama şimdi beni dinlemelisin." Mikael başını kaldırıp Frode'nin gözlerinin içine baktı. "Bütün hayatım boyunca şu anki kadar zorlanmadım," dedi Frode. "Ama içinde bulunduğumuz durumdan ancak kesin bir samimiyetle ve bütün kartları masaya açarak kurtulabiliriz." "Samimiyet ha? Gözlerimi yaşartıyorsun. Henrik Noel'de sen bu işi almaya ikna ettiğinde," dedi Frode, Mikael'in alaycılığını görmezlikten gelerek, "ne o ne de ben bir sonuç alacağını sanmıyorduk. Ama umutsuz da olsa son bir çabaydı işte. Henrik senin durumunu analiz etmişti, özellikle de Bayan Salander'in hakkında tuttuğu rapora dayanarak. Senin tecrit edilmişliğine oynadığı uygun yemi kullanıp iyi bir para teklif etti ve en önemlisi oltaya uygun bir yem taktı. Wennerstorm, dedi Mikael. Frode başını salladı. Blöf yaptınız.
Hayır, hayır,
dedi Frode. Lisbeth kulaklarını dikip dikkatle dinlemeye başlamıştı. Henrik verdiği sözleri tutacak, dedi Frode. Bir söyleşi yaparak Wennerstorm'a karşı açık saldırıya geçecek. Ayrıntılarını sonra öğrenirsin ama kabaca söylersek, Hans Erik Wennerstorm, Bangel şirketinin ekonomi bölümünde çalışıyordu. Milyonlarca kronu döviz spekülasyonunda kullandı. Bunu döviz kurları ortalığı kazıp kavurmadan çok önce yaptı. Ne buna yetkisi vardı, ne de şirket yönetiminden izin almıştı. İşleri kötü gitti, 7 milyon kron içeri girdi ve bunu kapatabilmek için defterlerde sahtecilik yapmanın yanı sıra daha vahim bir spekülasyona yöneldi. Her şey ortaya çıktığında şirketten atıldı. Bu işten kişisel bir kazanç elde etti mi? Evet, yaklaşık 500.000 kronu iç etti. İronik olansa bu paranın Wennerstorm grubunun başlangıç sermayesi olmasıydı. Bunların hepsini belgeledik. Eğer istersen bu belgeleri kullanabilirsin. Henrik seni açıkça destekleyecektir. Ama bu bilgiler değersiz, dedi Mikael yumruğunu masaya vurarak. Bunlar 30 yıl önce olup bitmiş şeyler, yani kapanmış bir dava. Wennerstorm'un bir dolandırıcılığını kanıtlayan bir belge alacaksın. Bu Wennerstorm'u yalnızca biraz rahatsız eder ama ona kamıştan üflenen bezelyenin vereceği kadar zarar verir. Omuzlarına silkip kartları yeniden karıştırır ve Henrik Wanger'in ondan iş çalmaya çalışan yaşlı bir hırsız olduğunu ve spekülasyon işine onun emriyle girmiş olduğunu hatırlamadığını iddia eder. Suçsuzluğunu kanıtlayamasa bile tarihin sisleri arasında kalmış bu davayı kimse ciddiye almaz. Dirk Frode oldukça mutsuz görünüyordu. Beni dolandırdınız, dedi Mikael. Mikael, niyetimiz bu değildi. Hata bende. Bir hiç için umuda kapıldım. Bu tür bir şeyle karşılaşacağımı kestirmeliydim. Birden bir kahkaha attı. Henrik eski kulağı kesiklerden beni güzel yemledi. Ne duymak istiyorsam onu söyledi. Mikael ayağa kalktı. Mutfak tezgahına doğru gitti. Sonra Frode'ye döndü ve bütün duygularını bir kelimede özetledi. Defol. Mikael. Böyle olduğu için üzgün. Defol Dirk.